Ayrım 27, Vulcan'ın yaratılışı, Jack Dubrul, sayfa 242. Hangara döndüklerinde Dick Hanna Mercer'ın naylon spor çantasını kaldırdı. İç çamaşırı değiştirmek için biraz ağır. Mercer çantasını onun elinden kaptı. Makyaj çantamın astarı kurşundan. Bir teknik görevli çantayı Mercer'ın elinden alıp mitral yüzün 30 mm 1350 atışlık cephanesine ayrılmış yere koydu. Cephane bölmesinin kapağını kapattı. Özel bir tornavida ile iyice sıkıştırdı ve gitmeden önce uçağın gövdesini sevecen bir tavırla okşadı. ''Buraya gelin Bay Mercer, uymamız gereken bir programımız var.'' Billy Ray Young, Hornet'in ön koltuğuna oturmuştu bile. ''Henna, pilot seni endişelendirmesin Mercer.'' dedi. ''Donanmanın en iyi pilotlarından biridir. Körfez Savaşı'ndaki sicili benzersizdir.'' ''Bunun kendimi iyi hissettirmesi mi gerekiyor?'' ''Hayır, aslında gerektirmiyor.'' Henna gülümseyerek sağ elini uzattı. Uçak gemisine vardığında bir helikopter seni oradan Incheon'a götürecek. Seninle orada irtibat kurarım. İyi şanslar. Teşekkürler Dick. Mercer uçağa doğru yürüdü ve kokpite çıkan metal basamakları tırmandı. Kıdemli başçavuş Mercer'ı fırlatma koltuğuna bizzat bağlarken bir yandan da Mercer'ın uçakta yapmaması ya da dokunmaması gereken 50 şeyi sayıp döktü. ''Veda etmeden önce başka bir diyeceğin var mı şef?'' ''Evet, buraya kusarsan Kitty Hawk'ın güverte subayının sana buraya temizlettirmesini sağlarım.'' Şef Mercer'ın kaskının üzerine bir şaplak atıp hızla portatif merdivenden aşağı indi. ''Bill Ray dahili iletişimden hazır mısın?'' diye sordu. Mercer zayıf bir sesle ''Hadi gidelim baba'' dedi. Daha önceki 5 saatlik uyku kâfi gelmemişti sanki ama bu uçuşta uyuyabileceğinden kuşkuluydu. Bill Ray kokpitin camını kapatıp 2 GEF-404 turbo fanı çalıştırdı. 7300 kiloluk reaksiyon motorlarına bir an tam gaz verip ardından da gazı kesince motorlar ölüm perileri gibi bir ses çıkardılar. Gecenin kasvetinin içinden alçak bir çekici çıka geldi ve bir hat teknisyeni çekme kancasını ön iniş takımına bağladı. Çekici hafif bir sarsıntıyla Hornet'i üstün park yerine doğru çekmeye başladı. Mercer kaskın dahili iletişiminden kuleyle bölgedeki birkaç uçağın gevezelik etmelerini dinliyordu. Bill Ray en sonunda kuleyle konuşmaya başladığında koyu aksanı hissedilir derecede kaybolmuştu. Sesi canlı ve profesyoneldi. Mercer uçuş ve pilot hakkında biraz daha iyi şeyler hissetmeye başlamıştı. ''Luna Park'ta bindiğiniz şeylerde kolay kusar mısınız Bay Mercer?'' Mercer çok da iyi hissetmiyordu. ''Sen benim için endişelenme Bubba.'' Çekici pistin hemen dışında durdu ve sürücüsü araçtan atlayarak çekme kancasını çıkardı. Bill Ray gazı açtı ve 25 ton ağırlığındaki uçak kendi motorlarının muazzam ağırlığıyla titremeye başladı. Pistin sonuna kadar ilerledikten sonra durup kulenin vereceği kalkış iznini beklemeye başladılar. Pist geceye karışan iki yanı uzak ufukta birleşiyormuş gibi gözüken mavi ışıklarla çevrili 3 kilometre uzunluğunda bir şeritti. Kalkış iznini aldıklarında Bill Ray kulakları tırmalayan bir isyan çığlığı atarak iki gaz kolunu kapatıp aynı anda art ateşleyicileri devreye soktu. Ham yakıtın egzozlarına boşalmasıyla iki turbo fandan koni şeklinde 10'ar metrelik mavi beyaz alevler çıktı. Hornet pistte son hızla ilerlerken arkası pneumatik iniş takımlarının üzerinde şahlandı. Uçak hızlanırken Mercer koltuğuna yapışmak zorunda kalmıştı. 370 kilometre hıza ulaştıklarında Bill Ray levyeye asıldı ve uçak bir ok gibi simsiyah gökyüzüne atıldı. Mercer'ın basınçlı tulumu başındaki kanın çekilmesini, dolayısıyla da bayılmasını önlemek için göğsünü sıkıştırdı. Altimetrenin ibresinin kadranda hiperaktif bir saat misali dönmesini izlerken koltuğunun kollarına sıkıca tutundu. 9800 metreye ulaşana kadar Bill Ray uçağı yatay konuma getirmedi. Ve Mercer'ın midesinin son süratle uçan Hornet'e alışması için aradan birkaç dakika geçmesi gerekti. 60 saniye sonra sinir bozucu bir patlama duyuldu ve motorların gök gürültüsünü andıran uğultusu ansızın kesildi. Mercer Bill Ray'in uçağın bağırsaklarını paraladığından kesinlikle emindi ama sonra ses duvarını aşmış olduklarını kavradı. Bill Ray ütüyler ürpertici sessizlikte "Uçak hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu. Mercer United Airlines'ın onu karşılıklı seferlerde kullanmasını dört gözle bekleyeceğim diye omurdandı. Adı var mı? Bill Ray gururla elbette var dedi. Mabel. Annenin adı mı? Pilot işin aslını söyledi. Hayır, babamın ödül kazanan ineğinin adı. Mercer koltuğuna olabildiğince gömülüp başını cama dayadı. Bir an gözlerini kapattı ve uyumanın ilk tahmininden daha kolay olacağını anladı. Kendisini rahatsız eden tek şey Billy Ray'in akordu bozuk bir şekilde Dixie'ye mırıldanmasıydı. Dipnot Dixie, iç savaşta Güney Eyaletlerinin marşı. Washington'dan batı kıyısına yaptıkları yolculuk sırasında Mercer bir kere sarsıntıyla uyandı. Bu uyanış o ana kadar hayatında yaşadığı en katışıksız, en dehşet verici andı. Dışarısı hala karanlıktı ve seyir ışıklarını gördüğü başka bir uçak o kadar yakınlarındaydı ki kanatlarının ucunu göremiyordu. Bill Ray uçağı toslamaya kararlıymış gibi görünüyordu. Süratleri ses sınırının altındaydı ve öbür uçak hızla Hornet'in kokpitinin camını dolduruyordu. Mercer eli kulağında olan çarpışmaya kendisini hazırladı ama Bill Ray F-18'ini 7-8 metrelik bir farklı hantal uçağın altına soktu. Kendinden geçen Mercer karanlık gecede meydana gelen spektral patlamayı ve savaş uçağını kuşatan ışık halkasını büyülenmiş bir halde izledi. Patlama zannettiği şey kendisini boruyla Hornet'in sağ ön kısmındaki deliğe bağlayınca Mercer jete uçuş sırasında yakıt ikmali yapıldığını anladı. KC-135'in F-18'in yakıt tanklarını doldurması birkaç dakika sürdü. Hortum tankere doğru çekilirken kalan yakıt damlaları oksijeni azalmış olan atmosferde dondu ve bir izli mermi gibi hızla kokpitin önünden geçip gitti. Bill Ray Strato tankerin mürettebatına "Biberon için teşekkürler, bu bebek acıkmıştı" dedi. Süratli jetin kanatlarını sallayarak yavaş uçan KC-135'in altına daldı ve motorlara güç verdi. Tanker bir anda kilometrelerce geride kalmıştı ve Hornet ses hızına yaklaşmak üzereydi. F-18 motorlarının sesinden daha büyük bir hızla uçmaya başlayıp kokpit sessizleşince Mercer başını plexiglas cama dayadı. Tekrar uyuyakalabilmesi için kalp atışlarının yeterince yavaşlaması birkaç dakika daha sürdü. MV John Dory. Telsiz operatörü kulaklıklarını sırayla dizilmiş sayısız iletişim aygıtının altındaki gri çelik masaya attı. Başıyla yardımcısına işaret edip elinde acele karalanmış bir kağıt parçasıyla daracık odadan telaşla çıktı. John Dory, devriye görevinin büyük bir bölümünde olduğu gibi yine savaş ışıklarının kırmızılığıyla faaliyet gösteriyordu. Fakat telsiz operatörünün küçücük dünyası, gelişmiş elektronik telsiz donanımı sayesinde parlaktı. Gözlerinin dönüştürülmüş denizaltının geri kalan bölümlerindeki karanlığa alışması için birkaç dakika geçmesi gerekti. Su geçirmez kapının dar aralığından geçerek denizaltının komuta merkezine gitti. İki seyir subayı sol taraftaki hava yollarına özgü koltuklarda oturuyorlardı. Dümen bir levye ile idare ediliyordu ve dalış kanatçıkları uçak kokpitinin kopyasını tamamlıyordu. Arkalarında safraları denetleyen üç adam iki düzine valf ve manometrelerle dolu bir panelin önünde ayakta duruyorlardı. Sistem eski olmasına, Birinci Dünya Savaşı'nın ilk dönemlerindeki denizaltılara kadar uzanmasına rağmen hala verimliydi. Amerikalıların 1960'lardan bu yana kullanmakta oldukları modern safra kontrol bilgisayarları yalnızca son nesil Sovyet denizaltılarında kullanılıyordu. Atış kontrol istasyonu sol taraftaydı. Amerikan UYK-7 kumanda ve denetim bilgisayarından kopya edilen 12 yıllık bilgisayar gemideki en çağdaş donanımdı. UYK-7 Amerikalıların Los Angeles sınıfı taarruz denizaltılarında kullanılan ilk kumanda ve denetim bilgisayarıydı. Rus kopyası John Dory'nin Vladivostok'ta yeniden donatılması sırasında monte edilmişti. Komuta merkezinin arka tarafında dört mühendis parmaklarını ve gözlerini ışıklar, göstergeler ve düğmeler karmaşasından hiç ayırmadan geminin kıçındaki eski reaktörü izliyorlardı. Reaktör odasında da buradaki panelin bir eşi vardı ve iki istasyon elektrik gücüyle birbirlerine bağlıydı. Böylece aslında 8 çift göz çürümekte olan kurşun ve beton kalkanının altında yanıp kül olan radyoaktif fırının yol açabileceği herhangi bir tehlikeyi izliyordu. Geminin periskopu çelik bir sarkıt gibi alçak tavanda asılıydı. Denizaltı dalgaların altına daldığında aktif ve pasif sonarlar sadece gerçek dünyanın ekolarını bildirirken periskop dış dünyanın hala varlığını sürdürdüğünden emin olmalarını sağlayan yegane gözle görülür araç olarak hizmet veriyordu. Kaptan Matroşka'dan mesaj var. Ivan Kerikov kod adının nesiller boyunca Rus çocuklarının çok sevdikleri, birbirlerinin içinden çıkan o ilginç bebeklerden almıştı. Bu kadar esrarengiz ve çoklu katmanlara sahip bir adam için uygun bir isimdi doğrusu. Kaptan Zvenkov silah subayının konsolunun üzerine eğilmiş, 30 kilometreden daha yakında olan Volkan'a denizaltıdaki siren füzesini fırlatmaları gerekmesi olasılığına karşı çözümlerini gözden geçirmekle meşguldü. Bu iyi Boris. Kaptan sırık gibi telsizciye dönmeden önce silah subayına övgülerini belirtip omzuna bir şaplak attı. Sende ne var? Telsiz operatörü kağıt parçasını uzatırken Matruşka'dan mesaj yoldaş kaptan diye tekrarladı. Hazır olda durarak kaptanın cevabını bekledi. Zvenkov pelür kağıdını çelik kafesli savaş lambalarından birine tutarak yazıyı çözebilmek için tek gözünü kısıp baktı. Mesajı başından sonuna kadar okurken birkaç kez omurdandı. Ardından da kağıdı özenle katlayıp sert yakalı ceketinin cebine koydu. Dümenci bizi periskop derinliğine çıkar. Zvenkov'un emirleri sakin ve anlaşılırdı ama safra kullanma. İki not çark ederek yalnızca makinelerle. Acelemiz yok. Sonar aktif sistemlerin düzgün çalıştığından emin olun. Tesadüfi bir uğultu istemiyorum. Adamlar işlerini yapmaya koyulduklarında Zvenkov loş köprüde etrafına baktı. Adamların performanslarından memnun olarak bir el mikrofonu alıp geminin dahili iletişimini tuşladı. Kaptanınız konuşuyor. Sesi ancak fısıltıdan biraz yüksek çıkmıştı. Bir hoparlörün hemen yanında olmayan mürettebat onun sesini duymakta zorlanıyordu. Uzun zamandır sessizce faaliyet göstermek zorunda kaldığımızı biliyorum ama bu önleme duyulan gereksinim artık sona ermek üzere. 24 saat içinde istasyondan ayrılıp eve döneceğiz. Bu kritik saatlerde dikkatsiz davranmamız mümkün değil. Şimdi çabalarımızı iki katına çıkarma zamanı. Bölgede Amerikalılara ait amfibik bir taarruz gemisinin yanı sıra bir de uçak gemisi var. Uçak gemisini korumak amacıyla yanında bir hızlı saldırı denizaltısı olacağını ve sonarlarının 300 kilometre uzaktan bile bir çekicin indiğini duyabildiğini sizlere hatırlatmama gerek yok. Burada olduğumuzdan haberleri yok ve onlara bizi bulmalarını sağlayacak bir fırsat vermek istemiyorum. Tüm konuşmalar fısıldayarak yapılacak, yemekhanede müzik çalınmayacak ve gerekli tüm onarımlar için önce benden onay alınacak. Planlanmış bütün bakım çalışmaları yeni bir emre kadar askıya alınacak. Hepsi bu. Telsizi tekrar yuvasına yerleştirdi. Köprüdeki adamlar ona hem beklenti hem de umudun karışımıyla bakıyorlardı. Bir hafta önce UAE'nin gemisini batırmanın dışında uzun yolculukları monoton geçmişti. Haftalar boyu sessizliklerini olabildiğince korumaktan kaynaklanan gerginlik en iyi denizaltıcının sinirlerini bile mahvedebilirdi. Ve onlar 7 uzun aydır sessizliğe bürünmüşlerdi. Şimdi kaptan adamlara eve gideceklerini vaat ediyordu ve umut yüzlerini güldürmüştü. Amerikalıların bölgedeki avcı katil denizaltısı bu umuda ancak heyecan katabilirdi. Ne de olsa onlar Rus donanmasına mensup görevleri beklemek değil, savaşmak olan birer denizciydiler. Kaptan Zvenkov genç telsiz operatörüne döndü. Sistemini şimdiden alternatif B kanalına ayarla. Gece yarısından itibaren her iki saatte bir yıldırım harekat mesajı alacaksın. Mesaj 5 dakika boyunca yineleden yeşil sözcüğü olacak. Yarın bir ara gelen mesaj kırmızı olacak. Bu mesaj 2 saatlik devrede gelmeyebilir. Onun için sürekli hazırlıklı ol. Her mesajı aldığında bana haber ver, anlaşıldı mı? Evet yoldaş kaptan. Telsiz operatörü gösterişli bir selam çakarak arkasını döndü. Dalış subayı alçak sese kaptan periskop derinliği dedi. Her şey stop. Her şey stop baş üstüne. Çok düşük frekans antenini uzatın ama suyun üzerine çıkmamasını sağlayın. ÇDFA uzatılıyor. ÇDFA derinliği 1 metre. Mühendis reaktörü %5 güce indir. %5 baş üstüne. Bir nükleer reaktör dizel elektrikli tahrikle çalışan bir reaktörden çok daha sessizce çalıştığı halde kapsama aletini soğuk tutmakta kullanılan güçlü pompalar eğitimli bir sonar teknisyeninin açık denizin patırtı karışıklığında ayırt edebileceği belirgin bir devir sesi çıkarırlardı. Gücü tamamen minimuma indirmekle Zvenkov pusuya yatmış olan Amerikan denizaltısıyla onun son derece iyi eğitilmiş sonar teknisyenleri tarafından fark edilme riskini de azaltmış oluyordu. Zvenkov bir elini kısa kır saçlarına dolaştırırken Anton dedi. Muavini yanıt olarak cam harita masasının yanındaki periskopun arkasında kalan görev yerinden ayrılıp kaptanın yanına geldi. Genç doktor Borodin'i bulup kabinime gönder. Peki kaptan. Kaptan yardımcısı köprüden çıkarak bilim adamını bulacağından emin olduğu kıç tarafındaki koğuşa yöneldi. Zvenkov da köprünün hemen önünde bulunan kabinine gitti. Üzeri naylonla kaplı çalışma masasının kilitli çekmecesinden yarısı dolu bir vodka şişesi ve Doğu Berlin'deki harika televizyon kulesinin fotoğrafıyla süslenmiş ucuz bir cam bardak çıkardı. Bardak ona Sovyet Cumhuriyetleri dışında memleketi Gürcistan'ın Tiflis kenti kadar iç karartıcı ve soğuk bir şehirde geçirdiği tek tatili de anımsattı. Bardağa 2,5 parmak vodka koydu ve ateş gibi yakan içkiyi tek bir yudumda dikip bardakla şişeyi yine çekmeceye kaldırdı. Elbette alkol tüm Rus gemilerinde, özellikle de denizaltılarda kesinlikle yasaktı. Ancak o bir kaptanın bazı ayrıcalıkları olması gerektiği inancındaydı. Bu hafta 3'ü bulmuş olmasına rağmen genellikle haftada bir kere tek bir doza izin veriyordu. İkinci içkisini iki denizcinin Peter Borodin'in cesedini geminin neredeyse boş denebilecek derin dondurucuya taşımalarının ardından içmişti. Kapısı vurulunca girin diye haykırdı. Valeri üzerinde bir subaydan ödünç alınmış hizmet üniformasıyla içeri girdi. Esmer yakışıklı yüz hatları, facianın ona gizemli bir hava katan kalıntısı ve dimdik duran biçimde atletik vücuduyla gönüllü askere yazılma posteri gibi görünüyordu. Zvenkov'un babasının ölümünden beri onu pek görmemiş olması kabul edilebilir bir durumdu. ''Kaptan lütfen oturun.'' diye davette bulundu. ''Biraz çay ister miydiniz?'' Valeri bir el hareketiyle bu öneriyi reddedip kendisini babasının öldüğü koltuğun yanındaki koltuğa attı. Beni mi görmek istediniz? Zvenkov doğrudan yaklaşımın daima en iyi yöntem olduğunu biliyordu. Biraz önce Kerikov'dan haber geldi. Yanardağ'ın imha edilmesini istiyor. Valeri bu haberi yüz ifadesini değiştirmeden karşıladı, hatta gözünü bile kırpmadı. Böyle bir şeyi bekliyordu ve şimdi duyduğunda da hiçbir şey hissetmemişti. Bir yanı intikamını almıştı, onu küçücükken terk eden baba, tüm yaşamını asla gerçekleşmeyecek bir hayalin peşinden koşarak boşa harcamıştı. Bir yanı da babasının başaramamış olması nedeniyle acı çekiyordu. Birbirleriyle çelişen duygular yüzünü taş bir maskeye çevirmişti. Zvenkov sözlerine devam etti. Hawaii'deki bir komando timinden haber bekliyorum. Haberi alır almaz füzeyi ateşleyip volkanı yok edeceğim. Ardından da komando timini almak üzere Hawaii'ye doğru yola çıkacağız. Valeri yumuşak bir sesle herhangi bir sebep göstermiş mi diye sordu. Özür dilerim, Doktor Borodin ne? Valeri gırtlağını temizlediyse de sesi hala fısıltı halinde çıkıyordu. Kerikov sebep göstermiş mi diye sordu. Ben Rus Silahlı Kuvvetleri'nin KGB'ye bağlı olarak çalışan bir üyesiyim Doktor Borodin. Emir aldığımda açıklama beklemem. Bunun bir hata olduğunu biliyorsunuz değil mi? Zvenkov sert bir sesle bu benim sorunum değil diye yanıtladı. Bölgedeki Amerikan denizaltıları hakkında mürettebata söylediklerinizi duydum. O füzeyi fırlattığınız anda bizi hemen bulurlar. Jeolojiden anlayabilirsin Borodin ama ben de Amerikalıların taktiklerini biliyorum. O savaş başlığı patladığında onlar inceleme yapmak üzere bölgeye üşüşecekler. Biz de o arada sessizce sıvışacağız. Patlamanın neden olduğu ses tam yolla seyretsek dahi su altı sinyallerimizi gizleyecektir. Genç bilim adamı ve babası volkanın oluşumunda çok çaba harcadıkları için Zvenkov nezaket icabı Valeri'ye füze saldırısı hakkında bilgi vermişti. Ancak bu ne Borodin'den hoşlandığı anlamına geliyordu ne de emirlerinin sorgulanmasından. Valeri babasının ölümünden sonra bir zayıflık anında şeytana uyduğunu kabullenerek intihar etme düşüncesini bir kenara bırakmıştı. Artık Zvenkov'u hiçbir şekilde imha etmemeye ikna edemeyeceğinden emindi. Ama hala babasının evrak çantasıyla birlikte kaçma şansı vardı. John Dory komando timiyle randevulaştığında Valeri Hawaii'ye kadar yüzme pahasına olsa bile gemiden ayrılmanın bir yolunu mutlaka bulacaktı. Kaçacaktı. Volkan o zamana kadar yok olmuş olurdu ama Pitor'un notları herhalde Amerikalılar için bir değer ifade ederdi. Zvenkov Valeri'nin daldığı düşünceleri bölerek gemimiz muhtemel bir savaş durumuna gireceği için dedi, siz yattığınız yerle sınırlanacaksınız, tutuklu değilsiniz. Ancak bu geminin operasyonuna müdahale etmeyeceğinizden emin olmak için kapınızda bir nöbetçi görevlendirilecek. Zvenkov masasının üstündeki dahili iletişim düğmesine bastı. Kaptan yardımcısı anında köprüden cevap verdi. Evet kaptan. Doktor Borodin'e kabinine kadar eşlik etmek üzere güvenlik subayını buraya gönder. İkinci bir kişiye gerek yok. Bir dakika sonra güvenlik görevlisi kabine girip sessizliğe gömülmüş Valeri Borodin'e refakat ederek onu kabinden çıkardı. Valeri'nin kabinine vardıklarında kapının önünde iri yarı bir nöbetçi beklemeye başlamıştı bile. Nöbetçi kapıyı abartılı bir nezaketle kapattıktan sonra Valeri kendisini ranzanın üzerine attı. Düş kırıklığı gürültüyle düşen bir rüzgar sörfü misali dalga dalga tepesine vuruyordu. O kadar yaklaşmıştı ki, John Dory komando timini karanlığın örtüsünün altında Hawaii kıyıları yakınlarından alacaktı ve Valeri fark edilmeden o arada denize atlayabilirdi. Kaçmıştı, fırsat kaçmıştı. Kapısının dışında bekleyen nöbetçiyi fizik gücüyle alt edip denizaltından inmesi imkansızdı. Kaybetmişti. Tekrar Tish'le birlikte olmaya ne kadar yaklaşmış olduğunu düşünmemeye çalışarak ince şiltesini yumrukladı. Duyduğu acı inlemesine ve daracık ranzada kıvranmasına yetecek kadar güçlüydü. Mozambik'te beraber geçirdikleri o harika haftalar romantik bir filmin şeridi gibi gözlerinin önünden geçti. O ve Tish tasasız, neşeli yüzüyorlar ve gülüyorlar ve sevişiyorlar. Tish'in de tam o anda kendisini düşündüğünü duyumsayabiliyor, paylaştıkları iletişimi gerçek anlamda ayrılmalarına izin vermeyecek bağı hissedebiliyordu adeta. Valeri nafile bir girişimle kaybını aklından atabilmek için gözlerini sımsıkı yumdu. ''Lanet olsun!'' diye köpürdü. Dişlerini o kadar sıkmıştı ki neredeyse kırılma tehlikesiyle karşı karşıyaydılar. ''Lanet olsun!'' 27. ayrımın sonu. Sayfa 251.